Ayrım 18, sayfa 133. Sonunda içinden gelen dürtüye daha fazla karşı koyamayan papatya, Rodrigo'ya bir mektup gönderip onu resitaline davet etti. Adam olumlu cevap verdi. O gün herkesin aklında capcanlı kalmıştır. Öğleden sonra kadınlar Necati'nin güzellik salonuna doluştular. Necati kasıntı bir edayla bir ona bir buna koşuyor. Arp çalar gibi bir ötekinin bir berikinin saçıyla oynuyor. Hiçbir kadını ihmal etmiyor. Hiçbirine iltimas geçmiyordu. Paris'ten yeni bir stil getirdiğini söylüyordu. Bir yanı oğlan çocuk gibi kısa, diğer yanı omuz hizasında ve uçları kıvrık, asimetrik bir saç biçimi. Necati'nin makası havada dans ediyor, tutam tutam saçlar kesiyordu. Kuaför salonundaki permanent ilaçlarının kokusuna sigara dumanı ve kahve kokuları karışıyordu. Birkaç saat sonra çıktılar. Ortaya sarı bir perçem atılmış saçları, rimelli kirpikleri, son moda cart pembe ojeli takma tırnaklarıyla birbirlerine tıpatıp benzeyen bir şarkıcı grubunu andırıyorlardı. Rodrigo tam 7'de geldi. Güneş batmış ama hava daha tam kararmamıştı. Yosun yeşili, parıltılı bir kumaştan takım elbise giymiş. Yakasına parlak pembe bir karanfil takmıştı Rodrigo. Birden kapılar açıldı ve birbirinin aynı saç modelleri, jüponlu kabarık elbiseleriyle kadınlar ona doğru koşuştu. Az solistin arkasındaki koro kızları gibi. O gece Rodrigo öksüye yakalanmış bir kuş gibi söyledi şarkılarını. Ilık, yüksek tınılı sesiyle geniş Latin repertuarından şarkılar söyledi. Luna Rosa, Vaya con Dios derken yeni aranjmanlara geçti. Sokak seslerinin müziğinin saflığını bozmasına rağmen Rodrigo sesini nasıl idare edebileceğini çok iyi biliyordu. Bir yandan da zevkten bayılacak gibi olan kadınlara göz atıyordu. Papatya o akşam ne kadar mutluydu. Işıkları kıstı, üstüne bir trench coat giyip sokak lambasının önünde durdu. Islak dudaklarını açtı ve derin bir melankoliyle Lili Marlene'i söyledi. Her bölümün sonunda grup bir ağızdan Die Eins Lili Marlene nakaratıyla ona katılıyordu. O akşam kocalar nereye gitmişti hatırlamıyorum. Ama hiçbiri yoktu. Papatya'nın kadınsı toplantılarından pek hoşlanmazlardı. Dolayısıyla Rodrigo sırf hanımlarla baş başaydı. Yüreğini paralıya paralıya şarkılar söyledi onlar için. Sonunda Papatya'yı bir düet yapmaya davet etti. Papatya önce direndi, nazlandı. Ama konukların ısrarlarına dayanamayıp sonunda tereyağı gibi... Rodrigo ile Papatya, Rosemary'den şarkılar söyleyen Janet MacDonald ile Nelson Eddy'yi andırıyorlardı. Arpejlerini konfetiler gibi döktürürler birlikte. Haykırırken ismini, ismini... O kereden sonra Rodrigo ailenin bir parçası olmuştu adeta. Günün herhangi bir saatinde birden damlıyordu. Özellikle yemek saatlerinde. Mutfağa giriyor, ahtapot kollarıyla garip hayvanların iç etlerini karıştırarak çorbalar pişiriyor, kendisini hayretle izleyen Gonca'nın kız kardeşleriyle flört ediyordu. Ya da Mavi Melek Pastanesi'nde kadınlarla birlikte çay içiyor ve onlara Rio de Janeiro, Maracaibo, Casablanca, Veracruz, Şanghay, Cezayir gibi güya gittiği masalımsı yerlerde başından geçen maceraları anlatıyordu. Hiçbir doğum günü, sünnet töreni ya da düğün Rodrigo'nun tatlı sesiyle söylediği şarkılar olmadan gerçekleşmiyordu. Hatta yılbaşı gecesinde Mihrivan Hanım'ın dairesindeki şömineden aşağı Noel Baba kılığında Jingle Bells şarkısını söyleyerek inerken düşüp boynunu incitti ve takmak zorunda kaldığı boyunluk onu gülünç düşüreceği yerde aksine aşık oldum sana diye şarkı söylerken boynunu daha asil bir edayla kaldırmasına vesile oldu. Kısa sürede bütün kadınların kalbini kazandı Rodrigo. Önce en gençlerinden başlayıp merdiveni tırmanarak evin yaşlılarına, ihtiyar teyzelere, hatta gece kaçamaklarında karanlıkta sıkıştırıp birer öpücük çaldığı hizmetçi kızlara kadar herkesi fethetti. Gonca'nın kardeşi Gül, Rodrigo'nun girişimlerinden rahatsız olmadığını söyledi Kamile'ye. Bu işi nasıl yapacağını iyi biliyor abla. Öpüşürken tükürükler saçmıyor, dilini gırtlağıma sokmuyor. ailedeki beyefendiler gibi ayıp yerimi ellemiyor. Kadınların cinsel organına öyle denirdi eskiden. Hangi beyefendiler dedi Kamile. Hepsi. Kadri Bey hariç tabii. Gül ile Kamile, Amber'in yatağında uyanık olduğunun, onları dinlediğinin ve ayıp yerini ellemenin ne anlama geldiğini düşündüğünün farkında değillerdi. Ayıp yeri neresiydi? Amber henüz o karanlık duyguları bilmiyor ama için için hissederek ürperiyordu. Ama bütün fırsatçılığına ve çapkınlıklarına rağmen Rodrigo'nun papatyaya hakikaten özel bir düşkünlüğü vardı. Ona karşı şefkatli ve eğlendirici davrandı hep. Kocası Tarık yokken papatyayı sık sık ziyaret ediyor, elinde bir demet papatyayla merdivenleri atlaya atlaya çıkıyor ve ıslıkla aryalar söylüyordu. Figaro, Figaro, Figaro! Papatya, Rodrigo'yu yarı şeffaf kaftanlar içinde Turandot, Brunhild ya da Carmen gibi boyalı ve mücevherli peruklar takarak karşılıyordu. Yepyeni linolyum döşemeli zeminde uçar gibi dans ediyor, çılgın düetler söylüyorlardı. Şarkıları en yüksek notalara ulaşırken odanın her yanına giysiler saçılıyor, düetleri papatyanın son moda cam göbeği fayanslı banyosunda duştan fışkıran suların da yardımıyla doruk noktasına varıyordu. Apartmandakileri adeta hipnotize ediyordu papatyanın dairesinden yükselen dokunaklı şarkılar. O kadar ki aile bu durumun geleceğine dair uygunsuz ve uğursuz belirtileri görmezden geliyordu. Herkes biliyordu olanı biteni ama kimse ağzını açmadı. Çünkü herkes papatyanın mutluluğunu içten paylaşıyordu. Hanımlar, Rodrigo'nun papatyaya gösterdiği, kocalarından hiç görmedikleri bu ilgiye kıskançlık da içeren bir gıptayla bakıyor ama aynı zamanda huzursuz da oluyorlardı. Bir kez daha kağıtlar ve evraklar dünyasına gömülen aile reisi, namı değer şiir şahı, İpekçi ailesinin gittikçe küçülen servetinin yasını tutuyor, özellikle yöneticiliğe hiç yeteneği olmamasına esef ediyordu. Sırtı gittikçe kamburlaşıyor, kafası hızla kelleşiyor, gözleri körleşmeye başlıyordu. Ağzının kenarları bir trajedi maskesi gibi sarkmıştı. İş seyahatinden her döndüğünde evin kadınları hemen terliklerini koşturuyor, serin içecekler sunuyor ve anlatacaklarına ilgiyle kulak kabartıyorlardı. Kamile onu kendi eliyle soyuyor, banyosunu hazırlıyordu. Kocasını yavaş yavaş yıkarken banyoda saatlerce kalıyorlardı. Sonra odalarında gece boyunca ağızlarında karamela çiğner gibi kısık seslerle konuşarak işbirliği planları yapıyorlardı. Esma'nın ölümünden sonra Kamile evde hakimiyeti ele geçirmişti ve egemenliğini adeta öç duygusuyla sıkı sıkıya koruyordu. Ama bu durum bir tür köleliği de beraberinde getiriyordu. Çünkü her zaman dikkatli olması lazımdı. Kadınlar erkeklerine hizmet ederek var olabilirlerdi. Bir ruh kazanmalarının tek yolu buydu. Kadınlar bir ruha sahip olarak doğmadıkları için ancak kendilerini bir erkeğe adayarak onun yoluyla cennete girebilirlerdi. Ama cennette bile erkeklere huri denen kadınlar hizmet ederdi. Kadınlar için başka bir cennet yoktu. Rodrigo ile Kadri bezik oynamaya başladılar. İkisi de yalnızca erkeklere özgü olan bu eski oyuna çocukluklarından beri alışıktılar. Birbirinden okyanuslarla ayrılan ülkelerden gelmiş olsalar da ortak bir ilgiyi paylaştıklarını keşfetmişlerdi. Yoğun bir dikkatle oynarken bir Caia le Botte resmindeki karakterlere benziyorlardı. O gün de bezik oynuyorlardı. Kadri yüksek değerli kartlardan oluşan 4 iskambil destesini karıştırdı. Birer kağıt çektiler. Rodrigo bir kız, Kadri ise bir as çekti. Rodrigo desteyi kesti. Kadri üçerli setler halinde 9 kart dağıttı. Marközlerini gayet önemli bir iş yapıyormuş gibi pozla düzenlediler. Rodrigo ilk eli açtı. Bir sinek dokuzlusu. Karşılığında Kadri bir karo dokuzlusu açtı. Rodrigo Kadri'nin kartını gördü. Desteden birer kağıt daha çektiler. Rodrigo bir kupa dokuzlusu oynadı. Kadri onu bir kupa onlusuyla aldı. Tahta marközünü bir klik sesiyle kaldırdı. Bir maça kızını bir karo valesiyle eşleyerek 50 puan yaptı. Her birinden ikişer tane eşlersen 500 puan. 3 tane eşlersen 1500 puan. 4 tane eşlersen 3000 puan. Yani bezik oluyordu. Amber bir ona bir öbürüne giderek oyunu seyrediyordu. Babasının marközündeki puanları hesap ediyor, her ikisinin de eline bakıyordu. Bunu yapmasına izin veriyorlardı, oyunun hızla öğrendiğinin farkında olmayarak. Sonunda Amber babasına tüyolar vermeye başladı. Rodrigo durumu çakınca sinirlendi. Amber'in bir çocuk olduğunu unutup kendisi de çocuklaştı. Hile yapıyorsun diye azarladı kızı. Hem bu oyun kızlara göre değildir. Niye gidip kendi oyunlarını oynamıyorsun? Git bebeklerinle oyna. Amber de öyle yaptı. En sevdiği oyundu bu. Kukla oyunlarında gördüğü gibi kartondan küçük saraylar inşa etmişti. Telkari ve arabesk süslemeli şirin saraycıklar. Onların içinde Alaaddin amcasının İrlanda kökenli Amerikalı karısı Sophie'nin gönderdiği kağıt bebekler için gösterişli partiler vermeyi planlıyordu. Yüzlerce kağıt bebeği vardı. Kimileri gerçek insanlardı. Lucy ve Desi, Debbie ve Eddie, Fred ile Ginger, Esther Williams ve Marilyn Monroe gibi. Bir de uydurma tipler vardı. Betty Boop ve Howdy Doody gibi. Kraliçe Elizabeth gibi. Ama kağıt bebekler dünyasında hepsi birbirine karışıyordu. Amerika'nın güney eyaletlerinde geçen Jezebel, Küçük Tilkiler, Rüzgar Gibi Geçti gibi filmlerde gördüğü muhteşem balolarda kadınların giydiği kostümlere benzer gece elbiseleri hazırlıyordu kağıt bebekleri için. Bir yandan da uydurduğu öyküleri alçak sesle kendine tekrarlıyordu. Öte yanda Kadri bezikte kaybetmek üzere gibiydi. Kamile'den biraz daha kahve yapmasını rica etti. Kamile hiç nazlanmadan elindeki Marie Claire dergisini kapadı, ayağa kalktı. Rodrigo kahve istemediğini söyledi. Haydi dostum, dedi Kadri gülerek. Seni yenmeden önce uyanık kalmak için biraz kahveye ihtiyacın olacak. Kahvemiz en kalitelisindendir. Antakya'dan bizzat kendim getiriyorum. Habeşistan kahvesi. Burada sattıkları gibi içine nohut tuzu karıştırılmış yalancı kahve değil. Cidden Kadri, ben kahve içmiyorum. Kahve zehirli bir maddedir. Sen de bu kadar çok içmekle sağlığını ciddi tehlikeye atıyorsun. İyi Türkçe konuşuyordu ama acayip bir şivesi vardı. Yapma Allah aşkına Rodrigo, diye cevapladı Kadri. Çocukluğumdan beri kahve içerim ben. Annem mızmız bir çocuk olduğumu söylerdi hep. Bu yüzden daha bebekken bile biberonuma kahve karıştırırmış. Annem derdi ki insan melankolik tabiatlı olmadığı sürece fazla kahve içmenin hiçbir zararı olmazmış. O devirde insanlar sağlık hakkında ne biliyorlardı ki? Mesela kahve karaciğeri mahveder, tansiyonu yükseltir, sinire ve histeriye neden olur. Hatta erkeklerde cinsel istikrarsızlığa, kadınlarda nemfomaniye yani aşırı cinsel arzuya yol açar. Sorun kahvenin kendisinden değil, içindeki kafeinden kaynaklanıyor. Yani C8H1ON402 maddesinden. Dünya nüfusunun %90'ından fazlası kafein bağımlısı. Biliyor muydun bunu? Bu bağımlılık yavaş yavaş insanın içini iflas ettirir. Farelerin azar azar peynir kemirmesi gibi. Sonra bir gün küt diye gidersin. Yere yıkılır gibi yaptı Rodrigo. Devlet sorumluları bu gerçeği çok iyi bilir ama hiçbiri, hiç kimse bu konuda bir önlem almaz. Çünkü kahve ticaretinden muazzam karlar sağlanır. İşin içinde dünya çapında yaygın bir suç şebekesi vardır. Ama bu kirli ticaret yakın bir gelecekte çökmeye mahkum. Çünkü gerçeği bilen insanlar bir süre sonra seslerini yükseltecekler. O zaman kafeinin öldürücü zararlarını bütün dünya öğrenecek ve artık hiç kimse kahve içmeyecek. Senden böyle keskin bir vaaz dinlemeyi ummazdım, dedi Kadri gülerek. Bir yandan da bir sonraki oyununu hazırlayarak maça papasını maça kızının yanına koydu ve bir 40 puan daha kazandı. Klik klik diye marközüne kaydetti. Oyunu kazanmasını sağlayacak yüksek puanları elde etmek için kozunu oynamanın tam sırasıydı şimdi. Lafı döndürüp dolaştırmak istemiyorum, dedi Rodrigo. Sana bir teklifim var. Şimdi dinle dostum, ama iyi dinle. Kahve çekirdeğinin içinde neler olduğunu biliyor musun? Kahvenin içindeki kimyasal maddeleri teker teker sayıp sonuna yine kafein kelimesini ekledi vurgulayarak. Ama kahvenin içinden kafein maddesini çıkarıp yine de o güzel kahve tadını muhafaza etmenin tek bir yolu var. Evet, bir yerde okumuştum dedi Kadri. Bazı kimyasal yollarla kafeini kahveden ayırmak mümkünmüş. Benim sözünü ettiğim bu değil dedi Rodrigo. Kartlarını ters yüz masaya koyup elini cebine soktu. Küçük bir deri kese çıkardı cebinden ve masanın üstüne attı. Amber bebekleriyle oynamayı bırakıp babasının yanına koştu. Kahve çekirdekleri bildiğimiz kahveden daha açık, yeşile çalan, beyaz, renkli kuru fasulyeleri andırıyorlardı. Kadri, Rodrigo'nun baklayı ağzından çıkarmasını bekliyordu. İşte bu çekirdekler dedi Rodrigo. Bak, her biri altın değerinde. Benim ailem Brezilya'da bu kahve çekirdekleriyle 10 yıllardır deneyler yapıyor. Onları melezleştirdiler, aşıladılar, karıştırdılar, ıslah ettiler. Yılların emeğinden sonra ne sonuca ulaştılar biliyor musun?
Ne?
Kahvenin içindeki kafeini askeriye indirip sonunda hiç kafein taşımayan yeni bir kahve türü ürettiler. Mutasyona uğramış bir kahve cinsi. Çok enteresan diye kabul etti Kadri. Ama bunların gerçekten farklı olduğunu nereden biliyoruz? Maça valesini, onlusunu ve asını masaya açıp 250 puan daha kazandı. Dikkatle oynuyordu. Rodrigo ise elini otomatiğe bağlamıştı. Dikkati başka yerdeydi. Kadri, Kamile'nin getirdiği kahveyi döküp Rodrigo'nun açık renkli kahve çekirdekleriyle yeni bir kahve pişirmesini istedi. Kamile, kendisine buyurulmasından hiç hoşlanmazdı ama göreviydi, yapacaktı. Kendi kendine söylendi mutfakta. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Paris. P-A-R-I-S. Luna Rosa. L-U-N-A R-O-S-A. Vaya con Dios. V-A-Y-A C-O-N-D-I-O-S. Lili Marlen. L-I-L-I M-A-R-L-E-N-E. Die Eins Lili Marlen. D-I-E-A-I-N-S. Rosemary. R-O-S-E-M-A-R-I-E. Janet MacDonald. J-E-A-N-E-T-T-E M-A-C-D-O-N-A-L-D. Nelson Eddy. N-E-L-S-O-N E-D-D-Y. Arpej. A-R-P-E-J. Rio de Janeiro. R-I-O-D-E-J-A-N-E-I-R-O. Maracaibo. M-A-R-A-C-A-I-B-O. Casablanca. C-A-S-A-B-L-A-N-C-A. Veracruz. V-E-R-A-C-R-U-Z. Şangay. Ş-A-N G-H-A-Y. Cezayir. C-E-Z-A-Y-I-R. Jingle Bells. J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. Figaro. F-I-G-A-R-O. Turandot. T-U-R-A-N-D-O-T. Brunhild. B-R-U-N-H-I-L-D-E. Carmen. C-A-R-M-E-N. Marcos. M-A-R-K-O-Z. Lucy. L-U-C-Y. Desi. D-E-S-I. Debi. D-E-B-B-I-E. Edi. E-D-D-I-E. Fred. F-R-E-D. Ginger. G-I-N-G-E-R. Esther Williams. E-S-T-H-E-R. W-I-L-L-I-A-M-S. Marlin Monroe. M-A-R-I-L-Y-N. M-O-N-R-O-E. Betty Boop. B-E-T-T-Y. B-O-O-P. Howdy Doody. H-O-W-D-Y. D-O-O-D-Y. Elizabeth. E-L-I-Z-A-B-E-T-H. Jezebel. J-E-Z-E-B-E-L. Marie Claire. M-A-R-I-E. J-L-A-I-R-E.